على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Allah'ın her asra verdiği bir vazife var. Her asrın insanının vazifesi ayrı, her neslin vazifesi ayrı, her insanın vazifesi ayrı. Herkes kendine yaşamış olduğu asırda nasıl bir vazife düştüğünü düşünmek, bulmak zorundadır. 6. asırda ve 7. asrın başlarında Allah Azze ve Celle bir peygamber göndermiş. Bu peygambere bazı insanları ashab yapmış, onlara bir görev vermiş, peygambere ashab olma görevi vermiş. İsteseydiler onlar kendileri kendi istekleriyle o ashab olma şerefine ulaşamazlardı. Allah nasıl ki istediği kimseyi peygamber yaparsa, istediği kimseyi de o peygamber ashab yapar. Nice insanlar vardı peygamberlerin yaşadığı dönemde. Onların bir kısmı peygamber ashab olurken bir kısmı peygamberin en büyük düşmanı oldu. Anlayamadılar. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu vazifeyi anlayamadılar. Allah'ın verdiği vazifeyi anlayanlar o peygambere, o peygamberin hizmetçisi olmaya razı oldular. Allah'ın vermiş olduğu vazifeyi anlayanlar peygamberin kullanmış olduğu suyu ellerine yüzlerine sürdüler. Peygamberliğin ne olduğunu anlamış olanlar, İnsan olarak yeryüzünden ne için geldiklerini anlamış olanlar, onlar gerekli hürmeti gösterdiler. Onlar peygamberlerin ensarı oldular, yardımcıları oldular. Bir kısmı anladı, bir kısmı anlamadı. Her nesil kendi görevini iyi anlamak, iyi idrak etmek zorundadır. Sahabi olmak ne demektir? Peygamberin arkadaşı olmak ne demektir? Peygamber zamanında yaşamak ne demektir? O bazı insanlar için bir avantaj iken, bazı insanlar için de bir dezavantajdır. Belki içimizden bazıları eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde yaşamış olsaydı, belki de iman edemeyecekti. Korkacaktı, o günkü zor göreve tahammül edemeyecekti. Belki Ebu Cehillerle birlikte olacaktı, Ebu Leheblerle birlikte olacaktı, Mut'im bin Adi ile birlikte olacaktı ama Efendimizle beraber belki olmayacaktı. Görevini belki anlamayacaktı. Herkes peygamberin arkadaşı olmak ister. Fakat o makama geldiği zaman, o günlerde dünyaya geldiği zaman onu kaldıramaz, bakarsın geri adım atmaya başlar. Sahabi olmak demek, dünyayı terk etmek demek. Sahabi olmak demek, tüm dünyaya karşı gelmek demek. Sahabi olmak demek, siyahıyla beyazıyla, kırmızısıyla sarısıyla tüm insanlara karşı gelebilmek demek. Sahabi olmak demek, evini barkını bırakmak demek. Sahabi olmak demek, üzüntü çekmek demek. Bu davanın çilesini çekmek demek. Sahabi olmak demek, peygamberle birlikte savaşa katılmak demek. Sahabi olmak demek, Ebu Cehillerle karşı karşıya gelmek demek. Sahabi olmak demek, peygamberle birlikte yemek yemek demek değil. Sahabi olmak demek, peygamberle birlikte koyun kesip yemek değil. Sahabi olmak demek, peygamberle beraber aç kalmak demek. Sahabi olmanın manası anlaşılmadığından, bugün tarihin bize vermiş olduğu görevi de anlayamadık. Allah'ın bu tarihte yaşayan insanlara vermiş olduğu görevi anlayamadık. Biz sahabiyi anlayamadığımız için Allah'ın bizden nasıl bir insan olmamız gerektiğini, nasıl bir insan olmamız istediğini de anlayamadık. Bizden evvelki atalarımızdan bir kısmı kendine verilen görevi anladı. Bir kısmı verilen görevi anlamadı. Son 2-3 asırda içerisinde gelmiş olan Osmanlı'nın son nesilleri görevini anlamış olsaydılar bugün bu hale gelmeyecekti Müslümanlar dünyadan. Son 3 asır içerisinde yaşamış olanlar görevini hakkıyla anlamış olsaydılar bugün böyle dünyanın en rezili olmayacaktık. Görevlerini anlamadılar. Allah onları atın sırtında yarattı, atın sırtında ölmelerini istedi. Onlardan evvelkiler görevini anladı, atın sırtında öldüler. Sahabi gibi. Onlar 10. asrın, 11. asrın, 16. asrın sahabileri oldular. Ama onlardan sonra gelenler sahabi olmayı terk ettiler. Sahabi olma şerefini unuttular. Onlar rahatı tercih ettiler. Görevlerini anlayamadılar. Onlar defterlerinin, Mus'ab'ın defteri gibi olması gerektiğini anlamadılar. Onlar defterlerinin Ebu Zer defteri olması gerektiğini anlamadılar. Onlar tarihin onlara vermiş olduğu görevi anlamadılar. Anlamadıktan sonra Lale devrine girdiler. Allah da onları o devirden indirdi, rezillik devrine düşürdü. Eğer Osmanlı'nın içerisinden bir sahabi nesli, bir sahabi kadrosu olmuş olsaydı, Allah'ın büyük bir tokadı olan Birinci Dünya Savaşı'nda o tokadı yemeyeceklerdi. Eğer içlerinde görevimiz budur anlayışı içerisinde olan insanlar olmuş olsaydı, görevini anlamış insanlar sayesinde belki Allah onlara şefkat tokadını daha hafif vuracak. Ama Allah Azze ve Celle daha evvel daha hafif vurduğu halde koskoca Osmanlı İmparatorluğu, savaş kaybetmeyen, üzerinde güneşin batmadığı Osmanlı İmparatorluğu savaş kaybetmeye başladığı zaman anlamadılar. Vazifelerini terk etmiş olduklarını anlamadılar. Yeryüzüne rahat etmek için gelmediklerini hala hatırlamadılar. Hatırlamadılar, ikinci savaşı kaybettiler. Hatırlamadılar, üçüncü savaşı kaybettiler. Daha da hatırlamadılar en sonunda Allah
öyle bir tokat vurdu ki Birinci Dünya Savaşı'yla her şeylerini kaybettiler. Vazifenizi anlamazsanız her şeyinizi kaybedeceksiniz. Allah sizi yeryüzünde hakim millet yapmak istedi. Allah Müslümanlara yeryüzünü onlara teslim etmek istedi. Allah yeryüzünde mustazafları, ezilen insanları hakim yapmak istedi. Onlar anlamadılar. Anlayan nesiller geçtikten sonra onlardan sonraki gelen torunları anlamadılar. Çünkü onlara hazır olarak verilmişti devletleri. Kıymetini bilemediler. Kendileri o devleti kurmuş olsaydılar kıymetini belki bileceklerdi. Dedelerinin kurmuş olduğu o imparatorluğun kıymetini bilemediler. Atın sırtından indiler. Kılıçlarını kınlarına koydular. Ondan sonra rezil rüsvay oldular. Eğer Allah Azze ve Celle ümmet-i Muhammed'in içerisinden görevini anlamış insanların çok olduğunu görseydi, bu ümmete bu kadar rezaleti, bu kadar rezilliği layık görmeyecekti. Fakat ümmetin ekseriyeti maalesef o noktaya gelince, ümmetin ekseriyeti mesuliyetini idrak etmekten uzak hale gelince, ümmetin ekseriyeti kendi hayatını yaşamak isteyen insanlar haline gelince, Allah Azze ve Celle artık o Osmanlı'nın içerisinden yeni bir neslin ortaya çıkmayacağını gördüğü zaman o nesli toptan götürdü. Onun yerine başka bir nesil getirmek için nasıl ki sahabi nesli Mekke'den çıktı, nasıl ki sahabi nesli putperestlerin ortasından çıktı, nasıl ki Ebu Bekirler, Ömerler, Ebu Zerler daha evvel putlara tapmıştı. Şimdi yeniden ikinci sahabi neslinin ortaya çıkması için 20. asırda vazifesini anlamış, insanlığa karşı vazifesini anlamış, Rabbine karşı vazifesini anlamış olan ikinci bir sahabi neslinin ortaya çıkması için Allah Azze ve Celle Osmanlı'yı yıktı. Onun yerinde İslam'a uygun olmayan düzenler kurdu dünyanın her tarafında. Ondan sonra o gayri İslam düzenlerin içerisinden yeni ikinci sahabi nesli ortaya çıkmaya başladı. Eğer vazifenizi bilirseniz, eğer tarihin size vermiş olduğu vazifeyi anlarsanız, eğer Kur'an'ın size verdiği vazifeyi anlarsanız, eğer asırlar evvel tekkelerde Kur'an'ın kendisine verdiği vazifeyi anlamayan insanlar gibi olmayacaksanız, eğer vazifenizi anlarsanız, o zaman göreceksiniz ki Allah size yeniden ikinci sahabi nesli olma vazifesini vermiştir. Aranızdan Mus'ablar çıkacak, aranızdan Ebu Zerler çıkacak, aranızdan Ebu Bekirler çıkacak. Çıkmazsa vallahi rezil olmaya devam edeceksiniz. Eğer aranızdan Mus'ablar çıkarmazsanız, eğer her şeyin ortaya koyan Ebu Bekirler çıkarmazsanız, rezil olmaya devam edeceksiniz. Görevinizi anlamazsanız, bu durumdan daha da kötüye gideceksiniz. Allah sizi bir dünyaya getirdi. Bu dünya bir pazar yeri gibi. Bu dünyada kıymetli şeyler satılıyor. Bu dünyada öyle bir fuar açılmış ki önemsiz şeyler satılmıyor bu fuarda. Bu fuarda satılan şeylerin hepsi kıymetli şeylerdir. Bu fuarda bakır satılmaz. Bu fuarda demir satılmaz. Bu fuarda satılsa can satılır. Malların en kıymetlileri satılır. Bu fuarda vakit satılır. Bu fuarda siyah saçlar satılır, yerine beyaz saçlar alınır. Bu fuarda kıymetli şeyler satılır. Bu fuar bir defa açılır, iki defa açılmaz. Herkes bu fuara bir defa uğrayabilir, iki defa uğrayamaz. Şehit de olsanız bir defa şehit olabilirsiniz. Ya Rabbi beni bir daha dönder, bir daha şehit olayım. Heyhat denilecek sana. Uzak, istediğin şey olacak iş değildir denilecek. Eğer amellerin, şehidin amelleri gibi güzel değilse, Ya Rabbi beni bir daha döndür ki salih ameller işleyeyim dediğin zaman, gene sana hayır denilecek, mümkün değil artık. O pazar bir defa açılır, bir daha açılmaz. Herkesin pazarı, herkesin fuarı bir defa açılmaktadır. Ve bu fuarda herkes en kıymetli şeyini verecektir. Sahabiler, Allah Resulü'nün ashabı vazifesini anlamış, onlar kitap yazmakla uğraşmamış. İsteselerdi kitap da yazabilirlerdi. Bugün öyle insanlarımız var ki, masa başında kitap yazmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Kendisine verilmiş olan vazifenin yalnızca kitap okumak ve kitap yazmak olduğunu zannetmektedir. Türkiye'de sanki herkes kitap okuyormuş, sanki herkes onun yazdığı kitabı dört gözle bekliyormuş gibi. Binlerce kitap olduğu halde piyasada, okuyanı olmadığı halde bu kitapların, insan yetiştirmek, davetçiler ordusu yetiştirmek, ulema fabrikası kurmak zamanı olduğu halde, insanlarla ilgilenmek, insanları kazanmak zamanı olduğu halde, insanlara yalvarmak, ellerini ayağını öpmek, bir dakika olsun beni dinle demek zamanı olduğu halde, bu insanlar bu görevleri kendi görevleri olarak görmemektedirler. Onlar bir taraftan hizmetle uğraşıp, bir taraftan nesli kurtarmakla uğraşıp, diğer taraftan kitap yazmakla uğraşmış olsaydılar, bir taraftan fiili cihat yapmış olsaydılar, bir taraftan da ilmi cihat yapmış olsaydılar, o zaman kabul edilebilirlerdi. Ama sadece masa başında oturmak suretiyle, sahabi gibi olmaları gerektiğini anlamamış insanlar, her şeylerini değil sadece kalemlerini ortaya koyan insanlar, görevlerin yaptıklarını zannetmesinler. Allah Resulü'nün ashabı görevini anlamış, kendisine verilen görevin ne olduğunu çok iyi kavramış ve kitap yazmakla değil, İslam yaymakla uğraşmış, dünyanın her tarafına yayılmış, birçok sahabinin mezarının dünyanın değişik bölgelerinde olduğunu göreceksiniz. Çünkü onlar vazifelerini bilmiş, Allah Resulü'nün sahabisi olmanın ne manaya geldiğini anlamışlardı. Ebu Eyyub radıyallahu anh, Bedir Savaşı'ndan sonra neredeyse bütün savaşlara katılmış, Bedir dahil olmak üzere neredeyse bütün savaşlara katılmış olduğu halde, bir gün askerin başına genç bir komutan tayin olunduğu zaman, o genç komutanın komutan olmasına rahatsız olmuş ve savaşa katılmamış, iştirak etmemişti. Daha sonra kendi kendisine pişmanlık duymuş. Ne zaman o hadiseyi hatırlasa, her zaman kendi kendisini kınamış. Ben ne yaptım? Allah Resulü'nün ordusunda olmak en büyük şereftir. Ordunun komutanının kim olduğunu ne ehemmiyeti var demiş. Ondan sonra, vallahi artık bundan böyle komutanın kim olduğuna bakmayacağım ve bundan böyle bütün savaşlara katılacağım demişti. Bunu dediği zaman zaten yaşlanmış, ihtiyar bir insan olmuştu. Görevini anlamıştı sahabi. Yaşlandığı zaman kendisinden görevin düştüğünü zannetmiyordu. Kendisini emekliye ayırmıyordu. Şimdiki 30 yaşındaki gençler, 40 yaşındaki insanlar adeta kendilerini emekliye ayırmış, evlerinde istirahat etmektedirler. Ama Ebu Eyyub radıyallahu anh yaşlanmış olduğu halde gene böyle düşünüyor ve eğer Rabbim bana bir daha nasip ederse komutanın kim olduğuna bakmayacağım, savaşa mutlaka katılacağım diye kendi kendisine söz vermişti. Ve Yezid bin Muaviye zamanında, Yezid bin Muaviye gelmiş kendisine bir ihtiyacın var mı diye sormuştu. Ebu Eyyub, yaşlı sahabi, ona demişti ki, eğer ben ölürsem beni siz kendi ordunuzla birlikte alın götürün, götürebildiğiniz yere kadar götürün, ondan sonra eğer orada ölürsem benim ölümü de taşıyın götürün, düşmanın ortasına kadar, ilerleyebildiğiniz son noktaya kadar, canımla gidemediysem bile ölü olarak götürün beni oralara, düşmanın arasına sokun beni, gidebildiğiniz kadar gidin, ondan sonra gömün beni. Vazifesini anlamış olan insan, defterine bir şeyler yazmak isteyen insan, belki defterim eksiktir, belki defterimde günahım çoktur, belki sevabım azdır anlayışına ulaşmış olan insan, belki bu son katılmış olduğum savaş sayesinde, belki sevabım günahımdan ağır gelir de kurtulurum, فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه حاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. Ayetini anlamış bir sahabi. Her kimin o gün amel defteri, terazisi ağır gelirse o kurtulmuştur. Razı olacağı bir hayattadır. Her kimin amel defteri hafif gelirse, o da cehennemdedir. Onun barınağı haviyedir. Sen haviyenin ne olduğunu bilir misin ey Resulüm? O haviye narun hamiye, o kızgın bir ateştir. Belki son katılmış olduğum savaş sayesinde, belki amel defterinde sevap tarafı ağır basar. Belki benim amel defterim Musab'ların amel defteri gibi olur. Belki benim amel defterim Ebu Bekir Sıddık'ın amel defteri gibi olur. Bu anlayış içerisinde ben ölürsem benim ölümü bile taşıyın götürün. Benim ölüm bile savaş meydanında düşmanın ortasına yakın bir yerde gömülsün demişti. Fakat bugün nasıl ki Allah Resulü zamanında münafık varsa, nasıl ki Allah Resulü zamanında çok az olsa bile sayısı tembel bazı insanlar varsa, bugün bunların sayısı çok artmış vaziyette ve herkes kendi işinde gücünde uğraşırken Rabbinin kendisine bu asırda nasıl bir vazife vermiş olduğunu düşünmeden, gece gündüz kendi işiyle uğraşırken Rabbinin kendisine nasıl bir vazife verdiğini düşünmeye bile zamanı kalmamış insanlar, ondan sonra utanmadan ellerini kaldırıyor, ya Rabbi, ya Rabbi diyor, yediği haram, içtiği haram, her tarafı haram dolmuş olduğu halde, toplumun içinde bulunmuş olduğu kötü durumdan kendisini mesul görmediği halde, ya Rabbi, ya Rabbi diyor, ellerini kaldırıyor, hala Allah'tan bir şeyler istemekten utanmıyor, görevlerini yapmadığı halde, neslin görevi nedir anlamamış olduğu halde, hala ellerini kaldırabiliyor, sanki o Mus'ab'dır, sanki o Ebu Zer'dir, sanki o Ebu Bekir Sıddık'tır. Öyle insanlar göreceksiniz ki, bunlar kendilerini emekliye ayırmışlar. Genç yaşta kendilerini emekliye ayırmışlar. Genç yaşta hizmetin zor taraflarını başkalarına bırakmışlar. Neslin kurtarılması görevini başkalarına bırakmışlar. Onlar yalnızca seyretme görevini kendilerinde görmektedirler. Kur'an-ı Kerim Allah Resulüne beyat etmiş olan insanlardan bahsediyor. Allah onlardan razı olmuştur. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. O şecerenin altında, o ağacın altında sana beyat etmiş olanlardan Allah razı olmuştur ey Resulüm. Allah onlardan razı oldu. Onlar Allah'tan razı oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını öyle bir eğitmişti ki onlar her ne pahasına olursa olsun Allah Resulüne beyat etmişler. Kendi görevlerinin ne olacağını anlamışlar. Sonunda ölüm olsa bile ya Resulallah, sana beyat ettik demişlerdi. Efendimiz umre yapmak için Mekke'ye gitmek istediği zaman, 700 kişi kadar bir grupla Mekke'ye gitmek istediği zaman, Mekke'nin dışında bir yerde konaklamış ve Mekkelilere haber göndermişti. Savaşmak için gelmiyoruz. Yalnızca umre yapmak için geliyoruz. Niyetimiz savaş değil, develerimizi kesip umre yapıp geri döneceğiz demişti. Efendimiz Huzaylilerden birisini göndermiş. Fakat onlar Mekkeliler gelen elçinin devesini öldürmüş ve onu da öldürmek istemişlerdi. Fakat onu başkaları kurtarmış, araya girmişler ve ölümden kurtarmışlardı. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i göndermek istedi. Ömer dedi ki ya Resulallah, vallahi onlar benden çok gıcık alırlar. Onlar beni öldürmek isterler. Allah'ın arslanı olan Ömer, daima savaşlarda Allah Resulü'nün yanında savaşmış olan Ömer, burada korkusundan dolayı böyle konuşmuyordu. Hicret ederken herkes gizli gizli Mekke'den gitmiş. hicret etmişken Ömer herkesin ortasında, herkesin önüne çıkmış, kafirlerin parlamentosu olan Darun Nedve'ye gitmiş, ben Ömer'im demiş, işte ben Medine'ye gidiyorum, karısını dul bırakmak isteyenler gelsin peşimden demiş, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler gelsin peşimden demiş. O Ömer, o Ömer diyor ki ya Resulallah, benim orada akrabam yok, benim orada kimsem yok. Onun için eğer onlar bana bir şey yapmak isterlerse ben kendimi koruyamam. Ve bir Müslümanın kendi kendisini gereksiz yere tehlikeye atması da doğru değildir. Sen istersen Osman'ı gönder demişti. Efendimiz de Osman radıyallahu anh'ı çağırmış ve onu göndermişti. Hazreti Osman radıyallahu anh oraya gidince onlara Efendimizin savaş yapmak için gelmediğini, yalnızca umre yapmak için geldiğini söylemiş. Fakat onlar kabul etmemişler ve demişlerdi ki ya Osman, eğer sen tavaf etmek istersen Kabe'yi tavaf et, umre yapmak istersen yap. Fakat hepsinizin gelmesine müsaade edemeyiz. Tüm Arapların bizim aleyhimizde konuşmasına nasıl da müsaade ettiler, nasıl da korkulardan müsaade ettiler demesine izin veremeyiz. Bu arada Müslümanlara bir haber gelmişti. Müşriklerin Hazreti Osman'ı şehit ettiği şeklinde yanlış bir haber ulaşmıştı. Efendimiz ashabı toplamış, herkese haber göndermiş. Kendisi o sırada Semura denilen bir akasya ağacının altında otururken ashabı toplamış ve ashaba hepinizden Cibril indi, Cibril aleyhisselam indi, hepinizden beyat istiyorum demişti. O gün herkes ona beyat etmiş. Sadece Ceyd bin Kays adında bir münafık Allah Resulüne beyat etmekten kaçınmış, devesinin arkasından saklanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk defa beyat eden olan sahabi, beyat eden sahabi gelmiş Efendimiz'e beyat etmek istediği zaman, Efendimiz ne üzere beyat ediyorsun dediği zaman, senin kalbinde olan şey neyse ya Resulallah, sen eğer ölüm üzere beyat etmem istiyorsan, ölüm üzere beyat ediyorum, senin kalbinde olan her neyse ya Resulallah. Sahabilerden gelen rivayetlere göre, o gün geri kaçmamak üzere beyat ettik. O gün geri adım atmamak üzere beyat ettik. Düşman üzerimize ne kadar büyük bir kuvvetle saldırırsa saldırsın, geri adım atmayacağımıza yemin ettik. Bazı başka rivayetlerde ölmek üzerine beyat ettik diyor. Ölmek üzere. Sahabi olmak demek bu demek. Ölüm üzere bile olsa görevini yerine getirmek demek. Geri adım atmamak demek. Görevini anlamak demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından beyat aldığı zaman ayet-i kerime nazil olmuş. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. O ağacın altında sana beyat etmiş olanlardan Allah razı olmuştur demişti. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Allah'ın razı olduğu insanlardan olabilmek ne büyük bir şereftir. Allah bizzat, alemlerin Rabbi olan Allah bizzatihi kendisi, ben orada beyat etmiş olanlardan hepsinden razı oldum buyurmuş. Sahabe-i kiram 1400 kişiydiler. Biraz evvel 700 kişi dedim galiba. Sayıları 1400 kişiydiler. 70 tane deve getirmişlerdi. 70 deveyi kesmek üzere getirmişlerdi ama onlar o develeri gördükleri halde, bunların savaş için gelmediklerini gördükleri halde yine de Müslümanlara müsaade etmemişlerdi. 1400 sahabi, onların içerisinde Ebu Bekir var, onların içerisinde Ömer var, onların içerisinde Ali var, onların içerisinde Osman yok ama çünkü Osman radıyallahu anh o sırada Peygamberimizin elçisi olarak Mekke'ye gönderilmiş. Fakat Efendimiz sağ elini sol eline koymak suretiyle ben Osman'ın beyatını kendim alıyorum demişti. Onun beyatını sağ elimi sol elime koymak suretiyle alıyorum. Bizzat Allah Resulü Osman'ın beyatını almış ve bazı kimseler Osman'ın ne kadar mutluluk içerisinde olduğunu düşünmüşlerdi. Osman şu anda Beytullah'a tavaf ediyor. Osman şu anda orada huzur içerisinde, biz buradayız diye konuşurlarken Allah Resulü kesinlikle Osman böyle bir şey yapmaz demişti. Osman radıyallahu anh, gel sen tavaf et dedikleri zaman, diğerlerine müsaade etmeyiz ama sen bizimle iyi geçinirdin eskiden. Sen yumuşak huylu bir insansın. Senin akrabaların burada çoktur. Eğer sen tavaf etmek istiyorsan gel tavaf et dedikleri halde, vallahi Resulullah tavaf etmeden ben tavaf etmem demişti. Sahabi olmak demek, Resulullah'ı bu kadar sevebilmek demek. 20. asrın sahabisi olmak demek de bu demek. Resulullah'ı sevmek demek, Resulullah'ın izinden gitmek demek, Resulullah'ı sevmek demek, onun yaptıklarını yapmak demek. Müminlerden öyle kimseler var ki, onlar verdikleri sözde durdular. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا اَحَدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ Müminlerden öyle kimseler vardır ki, onlar Allah'a vermiş oldukları ahitlerinde durmuşlardır. Onlar sözlerinde durdular. Onlar geri adım atmadılar. Onlar ya Rabbi senin yolunda ölünceye kadar savaşacağız dediler ve sözlerinde durdular. Müfessirlerin beyanına göre, siyer kitaplarının, hadis kitaplarının beyanına göre bu ayet Enes bin Nadır hakkında nazil oldu. Enes bin Nadır radıyallahu anh Bedir savaşına katılamamıştı. Bazı sebeplerden dolayı Bedir'den geri kalmıştı. Çünkü Efendimiz Bedir savaşına çıkarken şu anda hazır olanlar yalnızca iştirak etsinler demişti. O yüzden Enes o sırada hazır olmadığından olsa gerek Bedir'e katılamamış, fakat çok üzülmüştü. Vallahi demişti kendi kendine, Allah'a ahd-ı peymanda bulunmuş, yemin etmiş ve demişti ki vallahi ben Bedir'e katılamadım ama eğer Allah bir daha peygamberine savaş yapmayı nasip ederse, eğer Allah bir daha peygamberine savaşı emrederse o savaşa mutlaka ben de katılacağım ve o zaman o savaşta ne kadar kahramanlık yaptığımı Müslümanlar ve Allah görecektir demişti. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا اَحَدُ اللّٰهِ Allah'a verdikleri muahadelerini yerine getirirler. Öyle Müslümanlar var, öyle erkek adamlar var onların içerisinden. Böyle bir söz vermişti. Daha sonra Allah Azze ve Celle Müslümanlara Uhud Savaşı yapmayı nasip etmişti. Enes bin Nadır savaşa katılmış ve savaşta Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh kendisini görmüş. Nereye böyle ey Amr'ın babası demiş. Vallahi ey Sa'd demişti. Uhud'da cennetin kokusunu duyuyorum. Cennetin o güzel kokusu burnuma geliyor. Ve Sa'd diyor ki o kadar sadıktı ki gerçekten biraz sonra onu şehit olan insanların arasında buldum. O kadar paramparça olmuştu ki vücudu. 80 tane yarası vardı üzerinde. Tanınacak hali yoktu. Onu sadece kız kardeşi olan Rebi tanıdı. O da yalnızca dişlerinden tanıyabildi kendisini. مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا اَحَدُ اللّٰهِ Onlar sözlerinde durdular. Eğer bir daha şöyle olursa, şöyle yapacağım dediler ve geri adım atmadılar. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Ahitlerini bozmadılar. Onlar geri adım atan insanlardan değildiler. Sahabi olmak demek bu demek. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirmek demek. Sahabi olmak demek, Resulullah'ı canı kadar sevmek demek. Hiçbiriniz iman etmiş olmazsınız diyor Peygamberimiz. İman etmiş olmazsınız. Ben size kendinizden bile, ailenizden, malınızdan, mülkünüzden, her şeyinizden daha çok sevimli olmadıkça iman etmiş olmazsınız. Ömer radıyallahu anh gelmiş demiş ki ya Resulallah ben seni o kadar çok seviyorum ki. Canımın dışında seni her şeyden daha çok seviyorum ya Resulallah. Demiş ki olmadı ya Ömer. Olmadı, böyle iman olmaz. Beni kendinden dahi daha çok sevmedikçe iman etmiş olamazsın. Benim davamı beni kendinden daha çok sevmedikçe. Kendi iş yerinize her gün gidersiniz. İnsan kazanmak için kaç insan ayağına gittiniz? Allah Resulü'nü sevmek demek, onun gibi davetçi olmak demek. Allah Resulü'nü sevmek demek, sahabi olmak demek. Görevini bilmek demek, bir insan olsun kurtarmaya çalışmak demek. Amel defterinde filan insanı kurtardı diye yazsınlar. Filan insanın kurtuluşuna vesile oldu desinler. Filan insanın ayağına gitti. Defalarca gitti o kendisine. Kötü muamele yaptığı halde gitmeye devam etti diye yazsınlar. Mus'ab'ın defterinde yazanlar yazsınlar. Mus'ab'ın defterinde ne yazılmışsa o yazılsın defterinizde. Mus'ab bin Umeyr Efendimiz bir hoca olarak, bir davetçi olarak Medine'ye göndermiş. Mus'ab orada davet görevinde bulunmuş. Esad bin Zürare ile birlikte görevini yapmaya çalışmış. Bir gün Usayd bin Hudayr ile, henüz İslam'a girmemiş olan Usayd ile Sa'd bin Muaz, ikisi de henüz Müslüman değiller ve bunlar Ensardandırlar. Sa'd bin Muaz Usayd'a demiş ki, eğer Esad bin Zürare olmasaydı, o benim teyzemin oğludur. Eğer o olmasaydı bizatihi ben giderdim. Fakat o benim teyzemin oğlu olduğu için onunla karşı karşıya gelmek, onunla tartışmak istemiyorum. Git söyle şu Mus'ab denilen adam buradan çeksin gitsin. Milletimizi kendi dininden ediyor. Milletimizin arasına fitne fesadın girmesine sebep oluyor. Milletimizin arasına yeni bir din sokuyor. Mus'ab'a söyle buradan gitsin demiştim. Usayd gitmiş ve Sa'd bin Muaz ile konuşması üzerine gitmiş kızgın bir şekilde. Onun geldiğini görünce Esad bin Zürare Mus'ab'a demişti ki, şu gelen adam var ya, bu gelen adam eğer İslam'a girerse çok büyük faydaları olacaktır İslam'a. Bu insan böyle büyük bir insandır. Bu İslam'a girerse birçok insan İslam'a girer. Bu İslam'a girerse Sa'd bin Muaz İslam'a girebilir. Bu İslam'a girerse İslam'a büyük katkıları olacak bir insandır. Bununla biraz konuş demişti Mus'ab'a. Mus'ab da eğer beni dinlemek isterse, eğer konuşabilirsem konuşurum demişti. Biraz sonra Usayd gelmiş kızgın bir şekilde ve onlara küfretmeye başlamıştı. Siz ne istiyorsunuz milletimizden demişti. Milletimizin dinini bozuyorsunuz. Bizim dinimiz putperestliktir. Neden dinimizi bozmaya çalışıyorsunuz? Neden yeni bir din icat etmeye çalışıyorsunuz? Mus'ab kendisine demişti ki, ne söylersen söyle ama bir dakika olsun beni dinle. Beni bir dakika olsun dinler misin? Önce bir dinle, ondan sonra kabul etmezsen kabul etme yine. Ama beni dinle ondan sonra. İslam'a girmeyenler bari bilerek İslam'a girmemiş olsunlar. Ben görevimi yapmış olayım hiç olmasa. Usayd, Mus'ab'ın bu güzel konuşmaları sayesinde kalbi yumuşamış. Çünkü Mus'ab yumuşak konuşmuştu. فَقُولَا لَهُ قَبْلًا لَيِّنَ diyor Kur'an-ı Kerim. Musa'ya ve Harun'a hitaben, Firavun'a onları gönderdiği zaman, gidin Firavun'a çünkü o azdı, ona yumuşak söz söyleyin, belki anlar demişti Kur'an-ı Kerim. Mus'ab yumuşak söylemişti, belki anlar diye. Ve Usayd anlamıştı, oturdu ve düşündü, Mus'ab'ı dinlemesinin gerekli olduğunu anladı. Mus'ab kendisine Kur'an'dan bazı kısımlar okudu. Kur'an, davetçilerin en önemli kitabıdır. Kur'an, davetçilerin en çok başvurması gereken kitabıdır. Kur'ansız davet yapılamaz. Çünkü Kur'an kutsidir. Ama insanların kelamı kutsi değildir. Kutsi olan Kur'an'dır ve sünnettir. Siz insanları Kur'an ve sünnetle davet ederseniz, kalplerde bir tesiri olur. Kur'an ve sünnetle davet ederseniz, Müslüman ise itiraz edemez, Müslüman değil ise etkisinde kalacaktır. Kur'an'ın tesiri hiçbir şeye benzemez. Mus'ab ona Kur'an'dan bazı kısımlar okumuş ve o dinlemiş ve çok etkilenmişti. Ve demişti ki, bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor? Siz bu dine girerken ne yapıyorsunuz? Musab dedi ki, gidip bir gusül abdesti al. Elbiselerin pis elbiselerine bir yıkayıver. Ondan sonra gel, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Usayd onların dediğini yapmış ve gelmiş, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişti. Ve demişti ki onlara, vallahi öyle bir insan var ki benim arkamdan. Eğer siz onu da etkilerseniz, eğer siz onun İslam'a girmesine vesile olabilirseniz, o girerse herkes girer İslam'a. Çünkü o kavminin büyüğüdür, efendisidir. O Sa'd bin Muaz'dır demişti. Ben onu size göndereceğim. Bir hile ile onun sizin yanınıza gelmesini sağlayacağım. Çünkü ben sizi yanınıza gönderirsem açıkça gelmez. Başka bir şekilde göndermem lazım demişti. Ve Usayd bin Huday radıyallahu anh gitmiş Sa'd bin Muaz'ın yanına. Sa'd bin Muaz onu uzaktan gördüğü zaman, vallahi Usayd gittiği gibi gelmiyor demişti. Yüzünün rengi değişmiş. Farklı bir insan olarak geliyor. Değişik bir insan olarak geliyor. Ve Usayd gelmiş yanına. Ne oldu demişti Sa'd. Ne yaptın? O Mekke'den gelen Mus'ab'ı, o Muhammed'in göndermiş olduğu sallallahu aleyhi ve sellem, o davetçiyi kovdun mu? Kabul etti mi gitmeyim? Usayd demiş ki, evet, ben onunla konuştum ve o iyi bir insan, yumuşak bir insan ve benim sözlerimi kabul etti. Fakat senin teyzenin oğlu Esad bin Zurare'yi filan kabile öldürmek için sözleşmişler. Esad bin Zurare'yi öldürmek istiyorlar. Ve onların onu öldürmek istemeleri senin teyzenin oğlu olmasından kaynaklanıyor. Onlar esasında seni rezil etmek istiyorlar. O yüzden senin teyzenin oğlunu öldürmek istiyorlar. Usayd'ın niyeti Sa'd bin Muaz onun yanına gitsin, onunla görüşsün, onunla konuşsundu. Ve Sa'd bin Muaz öfkeyle kalktı, öyle mi dedim? Her ne kadar Esad bin Zurare Müslüman ve Sa'd henüz Müslüman değil ise de, fakat akrabalık bağı dolayısıyla Sa'd bin Muaz teyzesinin oğlunu korumak niyetiyle gitmişti. Ve onların yanına geldiği zaman baktı ki Esad bin Zurare'de hiçbir telaş yok. Öldürülmek üzere olan bir insan telaşı yok. Anladı ki bu işte bir iş var. Anladı ki Usayd, yüzü değişmiş olarak gelen Usayd, anladı ki kendisini hususen göndermiştir. Onların yanına geldiği zaman oturmadı, ayakta onlara kızmaya ve bağırıp çağırmaya başladı. Ne istiyorsunuz milletimizden dedi. Bırakın millet kendi dinini yaşasın. Bırakın huzurumuzu bozmayın. Bırakın muhafazakar olun. Bırakın kendi ülkenizde herkes istediği gibi yaşasın. Bırakın kimseye İslam'ı anlatmayın. Size mi düştü İslam'ı anlatmak? Siz de diğer insanlar gibi hayatınızı yaşayın. İsteyen namazını kılar, isteyen kılmaz. Fitneci olmayın, bölücü olmayın demişti bugünün tabirleriyle. Ve Sa'd bin Zurare kendisine biraz dinlemesini, yanındaki Mus'ab'ı dinlemesini rica etti. Mus'ab kendisine biraz konuşmaya çalıştı. Fakat o dinlemek istemedi evvela. Fakat Mus'ab'ın güzel konuşmaları sayesinde oturmayı kabul etti ve dinlemeyi kabul etti. Sahabi olmak demek bu demek. Size söyleyecekler, size küfredecekler, sizi dinlemeyecekler. Ayaklarına 10 defa gideceksiniz, 20 defa gideceksiniz, gene gideceksiniz, gene gitmeye devam edeceksiniz. Onlar sizi kovacaklar, onlar size belki bir çay bile ısmarlamayacaklar, bir daha gelmeyesiniz diye. Siz gitmeye devam edeceksiniz. Sahabi olmak demek bu demek. Musab olmak demek bu demek. İkinci sahabi nesli olmak demek bu demek. Sa'd bin Muaz onların konuşmasına etkilendi ve dedi ki, siz bu dine girmek için ne yapıyorsunuz? Aynı şeyleri söylediler. O da gitti, yıkandı, elbisesini yıkadı ve geldi, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Ve sonra Sa'd kavminin büyüğü olduğu için kavmini topladı ve onlara dedi ki, ey milletim, siz beni nasıl bilirsiniz? Onlar, biz seni kendi büyüğümüz olarak, ulumuz olarak, akıllı insanımız olarak, fikri en doğru insan olarak, fikrine saygı duyulan bir insan olarak tanıyoruz. Sa'd dedi ki bunun üzerine, madem ki öyle, ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Ve vallahi eğer sizden bir kişi dahi böyle söylemezse, siz eğer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demezseniz, sizin ebediyen konuşmayacağım demişti. Bunun üzerine onlar bir müddet düşündüler ve birkaç saat sonra akşama doğru hepsi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Kadın ve erkek, küçük ve büyük, yaşlı ve genç, hepsi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Mus'ab'ın çalışmaları sayesinde, Allah Resulü'nün gönderdiği elçi, davetçi sayesinde, savaşta kendisini bir kasabın eti doğrar gibi doğrattığı, kafirler tarafından savaşta bir et gibi doğranan Mus'ab sayesinde, meleklerin onun kılığına girmiş olduğu Mus'ab sayesinde, savaşta şehit düştüğü zaman hala Mus'ab'ın kendi aralarında savaştığını görüyordu bazı insanlar. Ve birisi gelip, ey Mus'ab demişti ona. O ben Mus'ab değilim dedi. Çünkü o melekti ve Allah şehitlerin ölmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermektedir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Gerekirse Allah meleklerini onların kılığına sokar. Onlar sizin aranızda savaşmaya devam eder. Siz onu o zannedersiniz. Halbuki o Allah'ın meleğidir. İşte o Mus'ab. Kendisini et gibi doğratan Mus'ab. Onun sayesinde bütün Medine'de İslam yayılmaya başladı. Sahabi olmak demek bu demek. Sahabi olmak demek, ana babasını bırakmak ve Allah Resulü'nün talimatıyla Medine'ye git dediği zaman başla ya Resulallah deyip Medine'ye gitmek demek. Orada İslam'ı yayacaksın. Orayı bizim için hazırlayacaksın. Allah belki yakında Medine'ye gitmemizi bize emredecek. Orası bizim için ikinci bir üs olacak. Mekke'dekiler bizi kabul etmediler ama belki onlar bizi kabul edecekler. Oraya gidecek, oradaki insanlara davet görevinde bulunacaksın dediği zaman Mus'ab hiç tereddüt etmeden olur ya Resulallah demiş, ana babasını bırakmış ve gitmişti. Görevini anlamıştı. Kendi görevinin Mekke'de kalmak olmadığını anlamıştı. Bazı insanlar doğduğu yerde ölürler. Ama onlar görevlerini yapar. Görevleri eğer Mekke'de kalmaksa Mekke'de kalır. Medine'de kalmaksa Medine'de kalır. Halifelerden bazılarının, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın Medine'de öldürülmesi gibi, ölmeleri gibi aynı şekilde bazı kimseler kendi doğduğu yerde ölebilirler. Ama onlar esasında nerede Allah'ın kendilerinin canını alacağının umurunda bile olmadan, ya Rabbi benim canımı senin yolunda al da nerede alırsan al demişler. Ama onları Allah kendi doğdukları yerde ölmelerini ya da şehit olmalarını takdir eylemiştir. Görevini anlamış insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli yerlere ashabı gönderiyor. Onların oralarda İslam'ı yaymasını istiyordu. Her birisi bir davetçiydi. Bazen ordular haline gönderiliyorlardı. Bazen küçük gruplar halinde gönderiliyorlardı. Bazen fert olarak gönderiliyorlardı. Ama mutlaka herkes bir tarafa gidiyordu. Hiç kimse hanımın yanında kalmaktan zevk almıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Maune faciası denilen hadisede 70 tane sahabisini göndermiş. Bunların ekserisi alim, ekserisi hafız. Bunlar gitmişler ve bir Maune denilen mevkiye geldikleri zaman Amr bin Tufeyl'in olduğu kabilenin reisi olan Amr'ın olduğu mekana geldikleri zaman kendi aralarında sahabiler konuşmuşlardı. Kuyunun karşısında, Maune denilen kuyunun karşısında bir yerde konaklamışlar ve kendi aralarında demişlerdi ki, kim gidecek İslam'ı tebliğ edecek? Kim gidecek bu millete İslam'ı tebliğ edecek? Haram adındaki İbn-i Milhan radıyallahu anh, ben giderim demişti. Ben gider İslam'ı anlatırım onlara. Gitmişti İslam'ı anlatmak için. Sessiz sedasız gitmiş ve onların evlerine yaklaşmış ve duvarlarının ötesinden bağırmıştı. Ey filan kabile! Ben Allah'ın Resulü'nün elçisiyim. Gelin la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyin. Gelin kurtulun. Gelin bu putperestlikten vazgeçin. Gelin yanlış yolda gitmekten vazgeçin. Gelin kurtulun demişti. Ölümü göze alarak bunu söylemişti. Tek başına arkadaşları mağarada saklanmışlardı. Ondan haber bekliyorlardı. Eğer onun başına bir şey gelecek olursa onlar da toplu olarak hücum edecek ve onun intikamını alacaklardı. Önce bir elçi göndermek istediler. Fakat evlerin birinden bir adam çıkmış ve İbn-i Milhan'ın arkasından yaklaşmış ve ona öyle bir mızrak darbesi vurmuştu ki ravi diyor ki belinden girdi, göğsünden çıktı. Fakat o böyle mızrak onun göğsünden çıkmış bir vaziyetteyken ah demedi, Allahu Ekber dedi, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım dedi. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Göğsünden mızrağın ucunun çıkmış olduğu bir insan öyle bir anda bile görevini unutmamış. Görevinin insanlara İslam'ı haykırmak olduğunu unutmamış. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım demişti. Gerçekten kazanmıştı. Gerçekten onu vuran kaybetmişti. Bunun üzerine diğerleriyle savaş başlamış ve böylece oradaki bütün sahabe-i kiram 70 kişi, bazı rivayetlerde bir tanesi hariç hepsi şehit düşmüşlerdi. Allah Resulü'nün sahabisi kendine verilen vazifeyi anlamıştı. Mesuliyetini idrak etmişti. Kim gidecek dendiği zaman ben diyordu. Ben giderim. Kim gidip Mekkelilere Kur'an okuyacak? Kim gidip Mekkelilerin ortasında İslam'ı ilan edecek denildiği zaman birisi kalkıyor ben Kur'an okuyacağım diyordu. Kim benim yatağımda yatacak dese Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepsi birden ben yatacağım diyecek kadar iman sahibi insanlar haline gelmişlerdi. Sahabi olmak demek bu demek. Hazreti Ali'ye benim yatağımda yat dediği zaman tereddüt etmemişti. Allah Resulü'nün öldürüleceği gece, öldürülmek istendiği gece, hicrete gideceği zaman ya Ali benim yatağımda sen yat bu gece dediği zaman Allah Resulü biliyordu ki o gece suikast olacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim buna haber vermişti. Onlar seni tutmak istiyorlar, onlar seni öldürmek, onlar seni kendi yurdundan çıkarmak istiyorlardı. Onlar bir takım hileler hazırlıyorlardı ama Allah'ın da bir takım tuzakları vardı. Hazreti Ali kabul ettiği zaman Efendimiz'e suikast yapılacağını tahmin ederek, yoksa zaten onun yerinde birinin yatmasının gereği yok. Demek ki onun yatağı kontrol ediliyor. Demek ki evi kontrol ediliyor ki Allah Resulü kendisinin yerine birisini yatıyor gibi göstermek istemişti. Ve tabii ki Efendimiz'e suikast yapıldığı zaman Ali'ye yapılmış olacak ve Ali bu şekilde şehit olacaktı. Fakat o bunu düşünmüyordu. Allah Resulü kurtulsun da ne olursa olsun diyordu. Hepsinde böyle bir anlayış vardı. Hiç kimse kendi evinde oturmaktan zevk almıyordu. Onlar bu pazara bir defa geldiklerini, bu fuarda bir defa mallarını sergileyebileceklerini çok iyi anlamışlardı. İkinci şansınız olmayacak. Öldüğünüz zaman ya Rabbi beni bir daha dönder, daha iyi ameller yapayım. Erken emekliye ayırdım ben kendimi. Hiçbir şey yapmadım ben. Benim defterim tembellerin defteri. Benim karnem kötü. Ben karnemi düzeltmek istiyorum ya Rabbi. Daha çok şey yapmak istiyorum. Sen uğruna daha çok malımı infak etmek istiyorum. Sen uğruna daha fazla ayaklarımı tozlandırmak istiyorum. Heyhat denilecek. Artık geçti. Ya Rabbi ben 10 üzerinden 5 alarak geçmek istemiyorum. Ben cennetin yüksek mevkilerini istiyorum. Heyhat denilecek. Artık geçti. Ne yaptınsa o kadar. Sahabi olmak demek işte bu demek. Bir daha gelmeyeceğini anlamak demek. Her şeyini ortaya koyup da gitmek demek. Hanımlarının dizinin dibinde oturmaktan değil, cihat meydanlarında, kıyılarda, köşelerde, karanlıklarda hizmet yapmak demek. Kimsenin görmediği yerlerde, karanlıklarda koşturmak demek. Şöhretli işler yapmak demek değil. Kimsenin bilmediği hizmetler yapmak, o şekilde ölüp gitmek demek. Yaşlandıkları halde yine de sahabide böyle bir anlayış vardı. Mikdat radıyallahu anh yaşlanmış, Efendimizle birlikte birçok savaşlara katılmış, fakat yine de yaşlandığı halde bir gün bir sahabinin Tevbe suresinden bir ayet okuduğunu duyduğu zaman onlar hafif olarak ve ağırlıklı olarak cihada katılırlar. Ayetini birisinin okuduğunu duyduğu zaman Allah bana bunu emrediyor. Hafif olarak veya ağırlıklı olarak cihada katılmamı emrediyor. Öyleyse ben mutlaka katılmalıyım. Kendisine oğulları demişti ki, ey baba sen zaten bütün savaşlara katıldın. Artık bırak da bundan sonra biz katılalım. Sen Resulullah'la birlikte savaştın. Sen Ebu Bekir'le birlikte savaştın. Sen Ömer'le beraber savaştın. Artık bırak da bundan sonra oğulların savaşsınlar. Mikdat demişti ki, hayır. Hazırlığımı görün. Eşyamı hazırlayın, ben de savaşa katılacağım. Çünkü Allah hafif olarak ve ağırlıklı olarak savaşa katılın buyuruyor. Bundan yaşlıları istisna kılmıyor. Herkes katılmak zorundadır demişti. Herkes gücü yettiği kadar katılacak demişti. O şekilde gemiye binmiş, çok uzaklara gemiyle savaşa gidecek, çok uzaklara belki başka kıtaları fethetmeye, yaşlı haliyle biliyordu ki oralarda ölecek, bir daha evine dönemeyecek, bir daha doğduğu büyüdüğü yerlere dönemeyecek, bir daha Resulullah'la konuştuğu yerlere dönemeyecek. Dönemeyecekti ama onun için nerede öldüğün ehemmiyeti yoktu. Denize çıktıkları zaman daha gidecekleri yere varmadan zaten ruhunu teslim etmiştim Mikdat radıyallahu anh. 7 gün onu gömecek bir yer bulamadılar. 7 gün geminin içerisinde kaldı. 7 gün sonra bir ada buldular ve Mikdat hala kokmamış, hala taptaze durmaktaydı. Allah şehitleri muhafaza etmekteydi. Birçok zamanlar, birçok kazılar esnasında gerek tarihte gerekse halen şehit olmuş olan insanların gerçekten ölmediğine ve gerçekten çürümediklerine birçok şahitler vardır. Hatta öyle hadiseler olmuştur ki, kazılar esnasında zamanında şehit olmuş olduğu bilinen ve orada yattığı bilinen bazı şehitlerin eli başında darbe yemiş olduğu yerde o şekilde bulunmuş, o şekilde gömülmüş ve onun eline dokundukları zaman hala taptaze kan fışkırmış. Allah o şehidi muhafaza etmiş. Sanki taptaze gibi, sanki canlı gibi muhafaza etmiş. Hatta kanını bile muhafaza etmiş, kanını bile donmasına müsaade etmemiş. Belki bel ehya ayetinin manası belki budur. Onların nasıl bir hayat içerisinde olduklarını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şudur ki inde rabbihim yurzakun. Onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Onu biliyoruz. Bu rızık nasıl bir rızıktır keyfiyetini bilemiyoruz. Ama belki bu rızık, işte o rızıklardan bir tanesi de budur. Bu dünyada iken de cesedinin çürütülmemesi ve kabir aleminde ve başka bir takım rızıklarla rızıklandırılmaları. Allah Resulü ashabını bu şekilde eğitmişti. Daha sonraki nesiller görevlerini anlayanlar görevini yaptılar. Görevlerini anlamayanlar görevi unuttular. Görevlerini unuttuktan sonra Müslümanlar dünyadaki hakimiyetlerini kaybettiler. Sahabi olmak isteyenlerin sayısı azaldı. Kendini vakfetmek isteyenlerin sayısı azaldı. Ehli dünyadan da ehli dünya oldu Müslümanlar. Kendi işiyle gece gündüz uğraştı. Soracaklar sana yarın. Amel defterinde ne var? Soracaklar. Amel defterinde Allah yolunda ayaklarının tozlanıp tozlanmadığını soracaklar. Amel defterinde infak var mı soracaklar. Amel defterinde insanlar sana tükürmüşler mi soracaklar. Allah yolunda tükürüklere maruz kalmış mısın? Allah yolunda tahkir edilmiş misin? Allah yolunda takibata uğramış mısın? Allah yolunda Allah düşmanlarının kara listelerine ismin geçmiş mi soracaklar sana yarın. O zaman ne cevap vereceğini düşün bakalım. Allah düşmanlarının kara listelerinde senin adın var mı? Allah yolunda ayakların ne kadar tozlandı? Dükkanına gittiğin kadar Allah yolunda gittin geldin mi? Eşini sevdiğin kadar, işini sevdiğin kadar Rabbinin davasını sevdin mi? Allah seni sahabi olmak gibi bir imkana sahip kıldı. Evet, belki 14 asırdan beri, belki ikinci sahabi olma nesli, ikinci sahabi olma fırsatı, ikinci sahabi nesli olma fırsatı bu nesle verildi. Bu imkanı kaçırırsan yazıklar olsun sana. Eğer ikinci sahabi olamazsan, eğer Mus'ab gibi olamazsan, eğer davetçi olamazsan, eğer Miktat gibi olamazsan, yaşlandığın halde bile davet görevini yürütebilmek için beni götürün, eşyalarını hazırlayacak kadar gücü takatı olmadığı halde eşyalarımı hazırlayın demeyeceksen yazıklar olsun sana. Ebu Hayseme'nin düştüğü hataya düşeceksen evvela, ama Ebu Hayseme hatasından döndü, sense hal hatanda devam ediyorsun. Allah Resulü Tebuk seferine çıktığı zaman Ebu Hayseme kendi kendine ben bütün savaşlara katıldım, bu savaşa da katılmasam da bir şey olmaz diye düşünmüş olsa gerek ki o savaşa katılmamıştı. Tebuk seferine katılmamıştı. Ve ordu ayrılmış gitmiş, Medine'den uzaklaşmış. Ebu Hayseme içine bir köz düşmüş. İki hanımı vardı Ebu Hayseme'nin. İki hanımı da adeta birbirleriyle yarış edercesine Ebu Hayseme için, kocaları için akşamın serinliğinde çardağın altında güzel bir yer hazırlamışlar ve yerleri sulamışlar. O güzel tatlı tatlı esen rüzgarda, o tatlı meltemde kocalarının oturmasını ve istirahat etmesini, güzel saatler geçirmelerini kocalarıyla birlikte hesaplamışlar ve yerini hazırlamışlardı. Ebu Hayseme onları gördüğü zaman o güzel çardağın altında güzel hurmaları ve serin havayı gördüğü zaman ağlamaya başlamış. Vallahi ben bunu yiyemem demişti. Allah'ın Resulü şu anda Tebük yolunda kaynar sular içerken, Allah'ın Resulü şu anda güneşin altında günlerden beri yol gitmiş, toz toprak içerisinde kalmışken, benim burada hanımlarımın yanında rahat bir şekilde böyle serin bir havada hurma hurmaları yemem bana layık değildir, bana caiz değildir demiş ve hanımlarına atımı hazırlayın demişti. Atını hazırladılar. Kılıcını kuşandı ve yola çıktı. Arkasında hanımının biri bağırdı. Nereye gidiyorsun ey Ebu Hayseme? Ebu Hayseme sesini çıkarmadı. Hiç cevap bile vermedi. Ve Resulullah'ın gittiği tarafa doğru gitmeye devam etti. Kendinden utanmıştı Ebu Hayseme. Nasıl olur da Resulullah gider de ben geride kalırım? Sahabi olmak demek bu demek. Başkaları cihad ederken ben evimde oturamam demek. Başkaları uğraşırken ben seyirci olamam demek. Bana mutlaka bir görev düşüyor demek. Bu görev yalnızca belli insanlara düşmüyor, bana da düşüyor demek. Sahabi olmak demek, bunu anlamak demek. Sen evinde hanımınla birlikte rahat rahat yaşarken bu neslin imanı elinden alınıyor. Sen iş hayatında gece gündüz para kazanmak için koştururken bu neslin imanını eline alabilmek için televizyonlar kan kusuyor. Üç beş tane insan her birisi bir gram bal vermeye çalışıyorlarken toplum, çevre, televizyonlar, medya bu gençlere her gün avuç dolusu zehirler verirken, sen eğer kendi görevini yaptığını düşünebiliyorsan, yazıklar olsun sana. Ülkendeki anarşiden kendini sorumlu görmüyorsan, yollardaki akan kadın kanlarından kendini sorumlu görmüyorsan, neslin ne hale geldiğini her gün televizyondan gördüğün halde kendini bundan sorumlu görmüyorsan, mesul hissetmiyorsan kendini, Allah seni sahabi yapma imkanını sana verdiği halde sen sahabi olamıyorsan, yazıklar olsun sana. Ebu Haysem'e Allah Resulü'nün ordusuna katılmak için hızlı hareket etmiş ve Efendimiz'e yaklaştığı sırada uzaktan bir karaltı geldiğini bazı sahabiler görmüş ve Efendimiz'e demişlerdi ki bir karaltı gördük ya Resulallah, birisi geliyor. Ebu Haysem'e olsa keşke demişti Peygamberimiz. Umarım ki Ebu Haysem'edir. Ebu Haysem'e biraz sonra geldi ve ya Resulallah özür dilerim. Ya Resulallah beni bağışla. Çünkü ben hata ettim. Seninle beraber sefere çıkmadım. Rahatı tercih ettim. Hanımlarımın yanında kalmayı tercih ettim. Sonra hatamı anladım ve sana katılmak için geldim ya Resulallah. Efendimiz iyi ettin demiş ve ona dua etmişti. Görevini anlayan insanlar işte böyle yapıyorlardı. Allah görevini anlayan kullarından olmayı nasip eylesin. Bize bu asırda nesli kurtarma, yeniden ikinci sahabi olma imkanını bahşeden Allah'ın bu bahşetmiş olduğu imkandan istifade etmeyi ve ikinci sahabi olabilmeyi, ikinci Mus'ablar, ikinci Ömerler, ikinci Ebu Bekirler olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amel defterimizi ikinci sahabi olarak yaşadı diye doldurulmasını Allah bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.